Luka 4. bölüme geldik. Bu bölümde Rabbisa Mesih şeytan tarafından denenecektir. Sonra Galile'ye ve Nasra'ya dönecek. Kendi kasabasında kendi insanlarınca reddedilecektir. Bundan sonra Kefarnahum'a gidip hizmetine devam edecektir. İsa bir insan olarak yeryüzüne geldiği için şeytan tarafından denendi. Her birimizin tecrübe ettiği insani denenmelerdi bunlar. Üç ayrı yönden denendi İsa. Ama bunlar insan denenmelerinin hepsini de içine alır niteliktedir. Luka bu denenmeyi anlatırken yaptığı sıralama Matta'nın anlattıklarından değişiktir. İkinci ile üçüncü denenmeler sıralamada yer değiştirilmişlerdir. Bunun niçin böyle olduğunu bilmiyoruz. Her üç denenmede de şeytanın sunduklarındaki sonuçta kötü bir şey görülemezdi. Ama bunu elde etmek için başvurulacak yollar yanlıştı. Herhangi bir şeyi elde etmek için şeytana itaat edip onun sözünü dinlemek daima yanlıştır. Tanrı'yı denemek yanlıştır. Birinci deneme bedenle ilgilidir. Ekmek kesinlikle kötü bir şey değildir. Yaşamamızı sürdürebilmemiz için gerekli bir şeydir. Bedenin ekmeğe ihtiyacı vardır ve unutmayalım ki İsa çok acıkmıştı. Kendisine verilen yetkiyi ve gücü kullanarak doğal ihtiyacını karşılamakta ne zarar olabilirdi ki? Kendi isteklerini tatmin etmek için ilahi bir gücü kullanmak yanlış olurdu. İnsan sadece ekmek ile yaşamayacak diye verdiği gerekçe dünyamızın prensiplerine tamamıyla ters gider. Dünya bize bedenimizin her isteğini, her arzusunu yerine getirmek için elimizden geleni yapmamız gerektiğini söyler. Bugünün toplumunda modern olan insan, yiyin için ve sevinçli olun çünkü yarın öleceğiz diyor. Bu şekilde insanın var olması son buluyor. Bugünkü dünya topluluğu bencillikle lanetlenmiştir. İsa Mesih bu denemeye karşı gelmekle popüler olan bu dünya felsefesini yıktı. Bugünkü toplumun baş belası aslında bencilliktir. Rabbimiz şeytanın bu önerisini reddettiği zaman dünyaca benimsenen bir hayat düzenine hayır demiş oldu. İkinci deneme canla ilgiliydi. Dünya güçleri gücünü savaşlarda kaba güç göstermekle sergilerler. Birçok çağlarda savaş bir çeşit hayat şeklini oluşturmuştur. Savaşsız bir dünya düşünülemez bile. İnsanları harekete geçirmek için kin ve nefret birer kırbaç gibi kullanılır. İnsan kitleleri neden nefret ettiklerini, hatta kimden nefret ettiklerini bilmeden birbirlerini katlederler. Tanrı'nın egemenliği ise bambaşkadır. Bu egemenliğe girebilmesi için kişinin yeniden doğması gerekir. İsa bir din adamına şöyle dedi: bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez, bunu göremez. Şeytanın ayartma girişimine karşılık olarak ise ona ne diyor? Tanrın olan Rabbe tap, yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. Şeytanın kullandığı yöntemler gerçekten sinsidir. Pavlos onun hakkında şöyle diyor: bedende yaşıyorsak da bedene dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları dünyasal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları ve Tanrı bilgisine gururla karşı duran her engeli yıkıyoruz, her düşünceyi Mesih'e uysun diye tutsak ediyoruz. Üçüncü denenme ise ruhla ilgiliydi. Onun, yani İsa Mesih'in gerçekten beklenen Mesih olduğunu kanıtlamak için en kısa yoldu bu, ama Tanrı düşüncesinde değil, dünyanın gözünde. Rabbis'e oturacağı tahta kestirme yol aramıyordu. Hangi yoldan geçmesi gerektiğini iyi biliyordu. Krallık tacını giymeden önce dikenli tacı giymeliydi. Biliyor musunuz? Tanrı'ya hakaret etmenin iki yolu vardır. Biri, onun gücünü inkar etmek, görmezlikten gelmek, diğeri ise ondan şüphelenmektir. İki tutum da günahtır. Tanrı bize serçelere baktığı gibi bakar diye dindar kelimeler söylemek çok kolay, fakat Tanrı alın terinle ekmeğini ye diyor. Yabancı bir ülkeye giden bir müjdeci öncelikle o ülkenin dilini öğrenmeli ki Tanrı ona yardım etsin. Biz Tanrı'nın kuklaları değil, ortaklarıyız. Evet, Rabbin işinde çalışan birçok insan şöyle demiştir. Eğer acı çekmeden bir şeyi başardık ise, bizden önce acı çekenlerin sayesinde oldu bu. Başarıya ulaşmadan acı çektik ise, başkaları başarsın diye oldu bu. İsa Mesih yanlış ve haksız bir davranışı geri çevirdi değerli dostum. Kendisinin yanıtı korkunçtu. Masada denediğiniz gibi Tanrınız Rabbi denemeyeceksiniz. İsa gerçekten de hizmetine kendi memleketi olan ve kabul edilmeyip kovulan Nasır'a başladı. Tapınakta ise Yeşaya 61. bölüm 1-2'deki peygamberliğin gerçekleştiğini belirtti. İsa'nın tabi kaldığı her bir denenme sırasıyla bedenin arzularına, gözlerin arzularına ve hayat gururuna hitap ediyordu. Bu üç denenmede insan varlığının en güçlü üç dürtüsü devreye sokulsun diye çaba gösterilmişti. Bedensel şehvet ve arzular, yetki, güç ve mal edinme arzusu ve son olarak da insanlarca beğenilme ve tanınma arzusu. Mesih imanlısı rahatlık ve kolaylığa alışma konusunda kolayca ayartıldığı gibi, dünyada önemli bir mevki seçme ve imanlılar topluluğunda baş köşeyi alma konusunda da kolayca şeytanın tuzağına düşebilir. Dikkat edilecek olursa şeytan her üç denenmede de dinsel terimler kullandı. Kutsal kitaptan ayetler bile gösterdi. Bu kayıtlarda İsa'nın nasıl denendiği anlatılırken yapılan bir çalışma şu iki noktayı aydınlığa çıkarmaktadır. İlkin, denenmenin günah olmadığını kanıtlamaktadır. İkinci olarak bu anlatılanlar İsa'ya daha sonra iman etmiş bir imanlının şu güzel sözlerini aydınlığa çıkarmaktadır. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre sınananlara, denenenlere yardım edebilir. İbraniler 2:18. Şimdi dördüncü bölümden okumaya başlayayım. Dördüncü bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Rabbimiz İsa'nın denenmesi gözlerimin önünde. Sinoptik müjde yazılarında, yani Matta, Markus ve Luka'da da bu olay kaydedilmiştir. Yuhanna bunu kaydetmedi çünkü o İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak bize sunmaktadır. İsa'nın Tanrı oluşu üzerinde durduğundan dolayı Yuhanna bu olayı kaydetmedi. Sinoptik müjde yazıları ise Mesih'in insanlığı üzerinde durur. Bir insan olarak denenmiştir. Luka onu insanoğlu diye bize sunar. Luka 3. bölüm 38'de Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğlu odur der. Adem oğlu demek onu bizim de ait olduğumuz ta insanlığın ilk soyuna kadar götürüyor. İsa denendiği zaman her yönüyle insandı. Fakat aynı zamanda İsa günahsız idi. Her noktada bir insanın denenmesi gereken her noktada İsa'nın denenmesi gerekliydi. İsa'nın kutsal ruh ile dolu oluşu denenmeler konusunda ona özel bir ayrıcalık, günaha düşmekten bir bağışıklık tanıyamazdı. Kutsal ruhla dolu olmak bütünüyle Tanrı'nın buyrukları istemi altına girmek ve Tanrı'nın her sözüne itaat etmek demektir. Ruhla dolu olan bir kimse hayatında bildiği bütün günahları ve benliğini dışarıya atmış, bunun yerine yüreğini Tanrı sözüyle doldurmuş olan bir kimsedir. Kendisini kutsal ruhun denetimine bırakmış bir kimsedir. İsa vaftiz olduktan sonra Ürdün nehrinden geri dönerken ruh tarafından çöle sevk edildi. Bu çöl ölü deniz kıyılarındaki Yahudiye çölü olabilir. Rabbimizin şeytan tarafından denenmiş olması özel bir şeydir değerli dostum. Aynı zamanda bu denenmenin ürkütücü karanlık bir yüzü vardır. Sanki çözülemeyen bir giz, bir sır bu denenmelerde kendisini saklamakta devam ediyor. Bunu ben de anlamıyorum ama şimdi birlikte bu olaya bakarken belki kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu yüreklerimizin anlayışını açar da hayatımız konusunda bize denenmenin gerçek niteliğini gösterir. İsa yeryüzüne geldiği anda şeytan onu yok etmek istemişti. Doğduğu günlerde kral Herodes bebek İsa'yı öldürtmek amacıyla birçok çocuğu katletmişti ama Tanrı çocuğu korudu. Şimdi ise İsa Mesih görevine başlamıştır. Bu kez daha karanlık, sinsi ve görünmez güçler onun çevresini sürekli kuşatmış durumdaydılar. İnsan bedeninde yaşadığı için insanlığı tedirgin eden temel sorunlarla boğuşma zorundaydı. Boğuştu ve zaferi kazandı İsa. Kazandığı zafer kendisi için değildi, senin ve benim içindi. Rabbimizin çölde nasıl denendiğine bakarken dikkate almamız gereken bazı ön düşünceler vardır. Kutsal ruh ile dolu olduğu yazıldı. Daha önce buna değinmiştim. Şunu anlamalıyız ki o bir insandı ve insan olarak denenmeye karşı durabilmesi için kutsal ruh ile dolu olması gerekliydi. Dostum, ben şahsen dünyadaki denenmelere kendi başıma karşı gelemem. Benim de kutsal ruh ile dolmaya ihtiyacım vardır. Pavlos gibi ben de bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken içimde hep kötülük vardır demek zorundayım. Sen de iman hayatında bunu tecrübe etmedin mi? Ancak Pavlos Romalılara yazdığı mektubunda devam eder. Doğal insan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günaha kurban olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği doğal benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizlerde yerine gelsin. Galatyalılara yazdığı mektubunda ise Pavlos şu öğüdü verir. Ruhun yönetiminde yaşayın, o zaman benliğin arzularını asla yerine getirmezsiniz. Yasanın tekrarı kitabında da Tanrı İsrailoğullarına öğüt vermiştir. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu hatırlayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı diye yazarken bu sınanmanın bir ders olarak öğrenilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Yazılanlara göre Rabbi İsa Mesih denenmeden önce kutsal ruh tarafından çöle yönlendirildi. Ne amaçla? Denenmek için. Rabbi İsa bile isteyerek denenmeye girmedi. Kutsal ruh onun denenmesini istedi ve bundan dolayı çöle gitti. Markos, ruh onu çöle yöneltti diyor. Yani Rabbimiz denenmeyi aramadı. Hatta İsa, Getsemane denilen bahçede bile denenme zamanında Baba Tanrı'ya yalvarıp bu kaseyi mümkünse benden al dedi. Ama benim isteğim değil, senin isteğin olsun. Bir noktayı daha dikkatinize sunayım. Rabbimiz çöldeki 40 günlük sürenin sonunda denenmeye girmedi. Luka bize o günlerde acıktı diyor. Yani denenme 40 günlük süre içinde yer aldı. 40 günlük çöl tecrübesinden sonra ise zaferi kazandı diye şeytan onu denemekten vazgeçmedi. İsa tüm yaşamı boyunca denenmelere tabi kaldı. 13. ayette Luka, İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı diyor. Sadece bir süre için onun yanından ayrıldı. Anlamamız gereken başka bir şey daha vardır. Şeytan bir kişiliğe sahiptir. O bir şahıstır. İlginç bir şey vardır. Batı dünyası kiliselerinde hizmet eden çobanların yaklaşık %50'si şeytanın bir kişiliğe sahip olduğunu kabul etmiyorlar. Kutsal yazılar ise onun kesinlikle bir kişi olduğunu belirtir. Sorabiliriz, İsa'yı denediği zaman kendini ona bedensel şekilde mi gösterdi? Yoksa bir ruh olarak ya da bir melek şeklinde mi geldi? Kutsal kitaba göre Rabbi İsa onunla yüz yüze geldi. Şeytanın çok sinsi bir varlık olduğunu anlamalıyız. Bazen bir aslan gibi kükrer ama başka defa bir ışık meleği gibi bize yaklaşır. Başka bir şey daha sormalıyız. Rabbimizin denenmesindeki amaç neydi? Deneme sözcüğünün iki yönlü bir anlamı vardır. Bir yandan birini kötülük yapmaya teşvik etmek, öbür yandan onu ayartmak anlamındadır. Bir kişi kötülük yapmak için ayartılabilirse, bu demek oluyor ki onun içinde bu kötülüğü yapabilecek bir eğilim vardır. İnsanın içinde bu ayartmaya ayak uyduracak bir özellik olmazsa buna ayartma diyemeyiz. İsa Mesih'in durumunda bunu söyleyemeyiz. Yani şeytan onu denediği zaman onun içinde şeytanın sunduklarını çekici bulacak hiçbir eğilim yoktu. Yuhanna bunu açıkça belirtir. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım çünkü bu dünyanın egemeni geliyor, onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Yuhanna 14 ayet 30. Sizi bilmiyorum ama şeytan beni denemeye geldiği zaman her zaman bende denenecek bir şey bulabiliyor. Rabbimiz kutsaldı, hiç kimseye zararı dokunamazdı ve günahtan tamamıyla ayrıydı, arıydı. Mesih'in denenmesi onu kötü bir iş yapmaya sevk etmek için değildi. Deneme sözcüğü başka anlamda da kullanılır. Yaratılış 22. bölüm 1. ayette Tanrı İbrahim'i denedi diyor. Yani burada Tanrı İbrahim'i sınavdan geçirdi, onu imtihan etti. İsrailoğullarını da çölde 40 yıllık bir süre içinde bu şekilde sınadı, imtihan etti ve ne mal olduklarını ortaya koydu. Aslında onları imtihan etmekle ne mal oldukları ortaya çıksın istedi. Şimdi başka bir soru ortaya çıkıyor. Rabbisa Mesih şeytanın denenmesiyle düşebilir miydi? Onun düşme olasılığı var mıydı? Hayır. Mesih düşemezdi. O zaman onun denenmesi yasal mıydı? Gerçek denenme olabilir miydi? Bu olaya şu açıdan bakmalıyız. İsa Tanrı'nın insan bedeninde dünyaya gelişidir. Bu insanın test edilmesi, sınavdan geçirilmesi gerekiyordu. Dünyada bile bu teknik kullanılır. Yeni bir şey üretildiğinde onun test edilmesi gerekir. Acaba bazı baskılara dayanıklı mı? Suya, ateşe, toza dayanıklı mı diye testler yapılır. Buna benzer şekilde insan bedeni alan Tanrı da bedende denendi, testlerden geçti. Tanrı Mesih için özel bir beden hazırladı. Meryem'in rahminde bu beden özel olarak gelişti ve sonunda dünyaya geldi. Burada bizim görüp anlamamız gereken önemli bir gerçek vardır. İsa bir iş görücü olarak atanıp onaylanmıştı ama atandığı işi yapabilecek miydi? Başkaları bu konuda başarısızlığa uğramış, şeytanın denemesine dayanamamışlardı. Adem denenmeye yenik düşmüştü. Nuh peygamber tufan sularını atlatmayı başardı ama daha sonra gelen denenmede başarı kazanamadı. İmanın babası diye bilinen İbrahim peygamber bile bazı durumlarda başarısızlığa uğradı. Musa peygamber İsrailoğullarına önderlik ederek onları Mısır'dan kölelikten çıkardı ama o da sınavı geçemedi ve bundan dolayı vaat edilen ülkeye girmesine izin verilmedi. Davut peygamber hakkında ne diyelim? O da düştü, hem de nasıl? Adam öldürtmeye kadar gitti. Tüm bu başarısızlıkların ışığında İsa'nın denenmeyle görevine başlaması bizi şaşırtmamalı. Değerli dostum, Tanrı insan bedeninde sergilediği biricik oğlunun her sınavı geçeceğini biliyordu. O zaman sorulabilir, neden o zaman onu sınanmaya tabi tuttu? Sınavı geçeceğini bildiği için. İsa Mesih'in sınanması bu nedenle olmuştu. Kutsal, zarar vermeyen, kendisinde günah lekesi bulunmayan, günahtan tümüyle arı ve ona iman edenleri tümüyle kurtarabilecek güçte olan bir kurtarıcımız olduğunu bilelim diye bunlar kaydedildi diyor İbraniler yazarı. Rab ise bizim asla tecrübe edemeyeceğimiz şekilde sınandı ve imtihanı kazandı. Biz denendiğimizde her zaman denenmede kırılabileceğimiz bir nokta vardır. O noktaya geldiğimizde düşeriz ve denenme anındaki sürekli şekilde artan baskı üzerimizden kalkar. Ama Rab denendiği zaman o baskılar hiçbir zaman Rabbimiz tarafından ortadan kaldırılmadı. Rabbimiz İsa Mesih üç yönlü denendi. Fiziksel, ruhsal ve psikolojik. Rabbimiz psikolojik alanda denendi. Luka 4. bölüm 3. ayette şöyle okuyoruz. Bunun üzerine İblis İsa'ya eğer Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun dedi. Rab ise bu 40 gün içerisinde hiçbir şey yemedi. Bunu unutmayalım. Bu süre içerisinde hepimizin yakından bildiği üç yönlü denenmeyle böylece karşı karşıya geliyor. Şeytan İsa'nın bir suç işlemesini söylemedi. İnsan acıkırsa yemeye ihtiyacı vardır. Eğer bir yolunu bulup da taşları ekmeğe dönüştürebilirse neden bunu yapmasın? Başka bir kere Rabbimiz dağda hiç yiyecek bulunmayan bir yerde yaklaşık 5000 kişiyi bir kez birkaç ekmekle doyurdu. Bu bir mucizeydi. Evet, taştan ekmek çıkarmadı ama yine de elde bulunan birkaç somun ekmeği mucizevi bir şekilde çoğaltıp 5000 insanı doyurdu. Başka bir kere de 4000 kişiyi yine mucizevi bir şekilde mucize yaratarak ekmekle doyurdu. Öyleyse burada bunu yapamaz mıydı? Neden yapmasın? Adem bahçesindeki olaya bakarsak orada yine şeytan vardı. Yılan kılığına girmişti ve Havva'yı bahçedeki yasak meyveden yemeye teşvik ediyordu. Havva meyvenin iyi gözüktüğünü gördü ve alıp yedi. İlk günah dünyaya bu şekilde girdi ve bundan dolayı tüm insanlık soyu günah işliyor. Havva'ya uygulanan sınama elçi Yuhanna tarafından şöyle anlatılır. Çünkü dünyaya ait olan her şey doğal benliğin tutkuları, gözlerin tutkuları ve yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. 1. Yuhanna Mektubu 2. bölüm 16. ayet. Biliyor musunuz? Bir insanın yaşayabilmesi için yemesi içmesi gereklidir. Günümüz insanının yaşam felsefesi şudur. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ve ne giyeceğiz. İnsanoğlu doğruluktan sapıyor, hırsızlık yapıyor, kumar oynuyor, her tür iğrençliği üç kağıtçılığı yapmaktan geri durmuyor para için. Kısacası para için her yola başvuruyor. Bazı kadınlar kendilerini pırlanta bir yüzük, bir kürk için satıyorlar. Şeytan insanlara ne kadar değer verdiğini Tanrı'ya söylediği şu sözlerden anlayabiliyoruz. Cana can. Şeytan insan canını yok etmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Eyüp peygamberin canını yok etmek istemişti. Ama Eyüp Tanrı'ya güvenmeyi bir tarafa bırakmadı. Yani vazgeçmedi. Ve Rabbimiz de kutsal ruhun kılıcını Tanrı'nın sözünü kullanarak iblisi yendi. Burada taştan ekmek çıkarmak yanlış olmayabilirdi ama şeytanın teşvikiyle, sırf onun kandırmasıyla bunu yapmak yanlış olacaktı. Şeytan ne sormuştu? Eğer Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun. Deneme noktası taştan ekmek çıkarmak değil, Tanrı'nın oğlu olduğunu kanıtlamak için bunu yapması isteniyordu ondan. Az bir zaman önce İsa, Yahya'nın eliyle vaftiz olduktan sonra kutsal ruh güvercin şeklinde onun üzerine inmiş, yani İsa Mesih'in üzerine inmiş ve Baba Tanrı'nın sesi gökten gelip bu benim sevgili oğlumdur demişti. Şimdi şeytan İsa'yı bu konuda kuşkuya düşürmek istiyor. Deneme noktası İsa'nın gerçekten Tanrı oğlu olduğuna inanıp inanmadığıydı. Taşı ekmeğe dönüştürseydi Baba Tanrı'nın tanıklığını hiçe saymış olacaktı. Aslında bu ayetlerde söz edilen üç deneme üç ayrı yerde meydana gelmiştir. Çölde, bir dağda ve Yeruşalim'deki tapınakta. Acıkmıştı sözü, İsa'nın gerçek insan yönünü yansıtır. Birinci denenmenin hedefi İsa'nın açlığına yönelikti. Şeytan, Rabbimize yaklaşarak göksel gücünü, bedensel açlığını gidermek için kullanmasını önerdi. İsa taşı ekmeğe dönüştürmüş olsaydı aslında bu bütünüyle normal ve doğru bir davranış olurdu, ancak burada önemli olan nokta İsa'nın şeytanın sözlerini değil göksel babasının sözlerini dinlemesi ve sadece ona tabi olmasıdır. Luka 4:4'te İsa insan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır karşılığını verdi diyor. İşte bu denenmeye kutsal yazılardan aldığı bir ayetle karşı geldi. Fiziksel açlığı doyurmaktan çok daha önemli olan bir nokta Tanrı'nın sözüne itaat etmektir. İşte burada asla iblis ile bir tartışmaya girmedi.